Ayrım 4.
Acaba o da mı tuzlukla biberliği komik buluyordu, yoksa benimle dostluk kurabilmek için komikmiş gibi mi davranıyordu? Belki de tuzluk ve biberlik gerçekten de komikti ve bunu yalnızca o kadın ve ben görebiliyorduk. Diğerleri gülüşümü aldırmamıştı. İçkiler ısmarlandı, bana kola, babama rakı söylendi. Babam asla alkollü içki kullanmazdı. Karşı olduğu kadar, bünyesi de zayıf olduğundan. Onun bir damla şarapla nasıl sarhoş olduğunu sinirli bir alayla anlatan annem geldi aklıma. Dünyada inanmazdı bu sahneye. Demek babam rakı içecekti. Ama o alkole dayanıksızdır. Babam rakı ısmarladı. Babam içki içecek. Babam değişmişti. Babam, tuzluk ve biberlik iyice komikleşmişti. Ne komik bu tuzluk. Ha ha ha. Biberlik de çok komik. Ha ha ha. Babam değişmiş. Babamı yitiriyorum. Tuzluk ve biberlik giderek daha da komikleşiyor. Ha ha ha. Babam değişmiş. Tuzluk çok, çok komik. Ha ha ha. Gözyaşlarıma karışan kahkahalar derin, büyük bir çukur gibi açıldı önümde ve ben içine yuvarlandım. İnşallah düşüp başımı yarar, kafamı kırar, yüzümü parçalar, çabucak ölür, kurtulurum. İnşallah şu anda yok olurum da babam kederinden kahrolur. İnşallah, inşallah, hemen şimdi. Tuvalete ne zaman gittim, kim götürdü, nasıl oldu hiç anımsamıyorum. Bugün bile kimseye soramam. Ama o derin karanlık çukurun dibinden dünyaya geri döndüğümde tuvaletteydim ve artık yalnızca ağlıyordum. Utanarak, sessiz sessiz. Masada babamın karşısında oturan ve beni dikkatle inceleyen kadın vardı yanımda. Onun da gözleri ıslaktı. Hiç konuşmadan o salaş balık lokantasının berbat tuvaletinde ıslak gözlerle bakıştık. Sonra musluktan incecik akan pis suyla yüzünü yıkadı o, ben de. Burnunu çekti, ben de. Yarısı kırık paslı aynada yüzünü, gözünü düzeltti. Kağıt mendille kurulandı, ben de. Öksürüp sesini düzeltti, elini uzattı. Benim adım Selen, babanın sevgilisiyim dedi. Omuzlarına dökülen mavi siyah iri dalgalı gür saçları, gri gözleri vardı. Minik mavi küpeler takmıştı. Orta boyluydu. O sıralar uzun boylu görünmüştü gözüme. İnce, narin ve değişikti. Çok farklıydı. Giysileri, konuşması, gülüşü, bakışı, elleri, ayakkabıları, oturuşu, kalkışı, sesi, esprileri, kokusu, tarzı. Selen'i en doğru tanımlayacak tek cümle çok farklı bir kadın olduğudur. Hala da öyledir. Elimi uzattım. Şimdi bana hiç de akıllıca gelmeyen ama o sırada çok zekice bulduğum cesur bir şey söyledim. Benim adım Nilsu, sevgilinizin kızıyım. El sıkıştık. Ne dostça ne düşmanca. Konuşmadan tuvaletten çıkıp masaya döndüğümde herkes merakla bize bakıyordu. Babam telaşla yerinden fırladı, bana koştu, ellerimi tuttu. İyiyim baba, özür dilerim. Ben... Çeşitli yetişkin bakışmalardan sonra yemeğe başlandı. Konu değiştirildi. O sıralar bombalanan okullar, soyulan bankalar, tutuklanan aydınlar ve çoğalmış ve KBK yani kimliği belirsiz katiller türemişti. Onları konuştular. Selen de konuşmalara katılıyor, balığını yiyor, rakısını yudumluyordu. Sesi, gözleri ve kulaklarıyla onlarla ama varlığıyla, yüreğiyle benimleydi. Birbirlerine hiç bakmadan ve dokunmadan kalabalık ortamlarda büyük bir aşkı baş başa, İnanılmaz bir iletişimle paylaşan aşıkların varlığından habersizdim o sıralar. Sanki Selen'le o gece, o masada yaşadığımız o özel durum, sessiz iletişim, güçlü bir ilişkinin başlangıcına sinyaller veriyordu. Onu beğendim, onu sevdim mi? Ondan nefret mi ettim? İkisi de değil. Ne sevdim, ne de sevmedim. Net değildi duygularım ama ondan korkmuyordum artık. Şimdi tek duygu almıştı öbürlerinin yerini, merak. Selen'i müthiş merak ediyordum. Nasıl bu denli farklıydı? Onu böyle değişik kılan neydi? Ve bu özellik nasıl olup da babamı böyle çarpmıştı? O gece bitip beni eskiden annem, babam, Cem ve benim birlikte yaşadığımız eve bırakıp gittiklerinde artık onların birlikte yaşadıkları bir evleri, sevişerek uyudukları bir yatakları, rakı içerek yemek yedikleri bir masaları olduğunu biliyordum. Yine de bilmek her zaman kabul etmek değildir. O sıralar annem eve, ressam sevgilisi de karısına dönmüş, ilişkileri tarihe karışmıştı. Benim yaşantımda da önemli bir sayfa açılmıştı. selenli dönem. Hiçbir bebek büyüdüğünde yetişkin bir erkek ya da kadın olacağının farkında değildir. Bu yüzden bebeklerin cinsiyetler üzerine görüşleri son derece tarafsızdır. Başkaları buna bebeklerin cinsiyeti yoktur derler. Ne yazık ki o sıralar henüz konuşamadıklarından, tarafsızlığından ötürü pek değerli olan görüşlerini alamıyoruz. Yine de kız ve oğlan çocuklarının henüz hayal güçlerinin tıraş edilmediği, kontrol mekanizmalarının birçok doğal hayat pınarlarını kurutan dev baraj duvarları gibi yükseltilemediği o ilk yıllarda kadınlar ve erkekler üzerine belirttikleri görüşleri pekala yol gösterici ve eğiticidir. Bu dönem 5-6 yaşlarında biter. Çünkü artık hem çevredeki hem de evdeki cinsiyetler gereken dersi vermiştir onlara. Ben de annem, anneannem, komşular, kadın tanıdıklar ve televizyondaki filmler üzerindeki gözlemlerim, aldığım bilgiç ses tonlu öğütler ve aferinlerle 5 yaşındayken dişi insanlar üzerinde bir görüş edinmiştim diyebilirim. Erkekler üzerine geliştirdiklerimi de babama, kardeşime, babamın arkadaşlarına, ki hepsi aile dostlarımızdı, televizyon ve sinemaya borçluyum. Sonra okul, öğretmenler, arkadaşlar, kitaplarla kendi deneyimlerim içinde gelişen bir yolculuk başladı. Ama sonuçta nereye varılmış olunursa olunsun, kavramların ve olgunların ilk oluşumu mutlaka derin izler bırakıyor bellekte. 5 yaşındayken kadınlar üzerine düşündüklerim oldukça basitti. Okula giderler, evlenip gelin olurlar, sonra da doğurup anne. Hepsi buydu. Anne olduktan sonra artık olacak hiçbir şey kalmıyor oluşu beni üzmüyor değildi ama benim elimden bir şey de gelmiyordu. Bunun dışında kadınların neler yapabileceklerine gelince, tuvalet masasının önüne oturur, uzun uzun kendilerine bakar, boyanır, saç tararlar, telefonda uzun uzun iç çekerek konuşurlar, çocuklara kızar, babaya, kocalarına itiraz ederler, bazen yemek pişirir, eve temizliğe gelen kadına kusur bulurlar, sıkılırlar ve uyurlardı. Erkeklerin durumu daha değişikti. Onlar evde fazla kalmıyorlardı. Daha çok gülüyor, para kazanıyor, tıraş oluyor, bir araya geldiklerinde uzun uzun konuşuyorlardı. Konuştukları konular kadınlarınkine hiç benzemez, önce sıkıcı gelir ama önemli duygusu verirdi bana. Kadınların yapıp erkeklerin yapamadığı şeylere gelince, kadınlar yüzlerini boyayıp küpe takıyorlar, bir de çocuk doğurabiliyorlardı. Buna karşılık sünnet olamıyorlardı. Erkekler sünnet oluyor ve bu yüzden armağanlar alıyor ama etek giyemiyorlar. Ama geceleri bile yalnız başlarına sokağa çıkabiliyorlardı. En önemlisi erkekler ayakta işeyebiliyordu. Sanırım o sıralar beni en çok özendiren bu sonuncusuydu. Erkeklerin de ağladığını ilk kez 6 yaşımda öğrenmiştim. Annemin uzun bir tatile çıktığı bir yazdı. Babama günaydın demek için neşeyle yatak odalarına girdiğimde onu pencerenin pervazına dayanmış, aşağıdaki sokağı seyrederken bulmuştum. Yaklaşınca dudaklarını ısırarak usul usul ağladığını görmüş ve çok korkmuştum. Ben de ağlamaya başlayınca babam beni fark etmiş, yatıştırmaya çalışmış, dişinin ağrıdığını söylemişti. Hala birinin dişi ağrıdığında içim cız eder. Kadınlar ve erkekler üzerine düşünen ve soran bir kız çocuğuydum. Çünkü bana sorulmadan cinsiyetimin, dolayısıyla yetişkin olduğumda neleri yapıp yapamayacağımın belirlenmesine içten içe bozuluyordum. Sünnet olmak istemezdim ama ayakta çiş yapmayı çok isterdim. Daha sonraları sık sık haksızlığa uğramışlık duygusuna ilkirilerek kadın olmak konusunda düşünüp bu konuda bol bol okudum. Ama karma karışık ve bilinçsiz bir soru bulutuyla dolaştığım sıralar karşıma çıkan Selen, o ana dek hiç bilmediğim bir kadın tipiyle bütün dünyamı alt üst etmişti. Onunla tanıştığım o ilk gece ondan bana, babama ve diğerlerine doğru esen, görülmez ama şiddetle hissedilir bir elektrik akımının güçlüğünü yaşamıştım. Derin ve güçlü bir çekim alanı vardı. Zarif, etkileyici ve özgüvenliydi. Selen'e rastladığımda çarpılmıştım ama bütün olumlu duygularımı bastıracak bir kıskançlığın pençesinden de kurtulamamıştım. Selen yalnızca babamın yaşamına değil, benimkine de girmişti. İzleri hala durur ikimizde de. Elbette farklıydı Cahide Hanım. Dışarıdan bakıldığında tıpatıp diğer anneler ve ev kadınları gibi görünse de bağlılık, annelik, kadınlık ve karılık konularında dünya görüşü kendi kuşağının ve hemcinslerinin tıpkısı, buna bağlı olarak da ahlak anlayışı tutucu izlenimini verse de Cahide Hanım farklıydı. O, farklılığını ancak anlayacağına inandığı, değecek insanlara gösteren, vitrinini ancak kaliteli ve gerçek müşterileri için açan zengin bir ruh dükkanının titiz sahibesiydi. 1940'lar ve 50'lerde kaç bin kadın liseye gidebilmişti Türkiye'de? Bunlardan kaçı sanata ve edebiyata onun kadar sevgiyle, özenle yaklaşmıştı? Onlardan da hangisi çoluk çocuğa karışmasına, Türkiye'nin ücra köşelerini kocasının işi nedeniyle dolaşıp durmasına karşın hala okuyor, hala yazıp çiziyordu? Hangisinin babası Marif Vekaleti'nin dünya edebiyatından seçme tercüme eserleri koli koli yolluyordu kızına? Ve kaç tanesi kızına bale, oğluna müzik ve edebiyat eğitimi verebiliyordu? Güzel ve zarif bir kadındı Cahide Hanım. Siyah gür saçlarını iri bir topuzla ensesinde toplar, saçlarının gerginliğinde bembeyaz bir kavisle ortaya çıkan alnının ve incecik alınmış siyah kaşlarının altında yeşil gözleri ışıldardı. Bu ışıltıda Gürcü atalarının inatçı, direngen kararlılığı vardı. Ne zaman annesi anımsasa, onun pilili etekleri, milimi milimine ütülenmiş şık bluzları ve sol kolunun içine sakladığı işlemeli mendiller gelir aklına Teoman'ın. Terliklerinin şıkıdım şıkıdım sesleri, iki gümüş bileziğinin şıngırtısı ve uzaklara bakıp bakıp iç geçirişleri. Kızı Nergis'e armağan ettiği renk ve çizgilere sinen dişi kokular. İri, sağlam, sağlıklı bedeninin nasıl oluyorsa ince, kırılgan, narin silüeti. Daha çok babasına benzeyen fiziğini tıpatıp annesinden aldığı mimik ve bakışlarla süsleyen Teoman bu yüzden kibirli bir görüntü verir çevresine. Hiç kibirli değildir halbuki. Kibirli olan, yüksekten bakan, başının üstünde bir taçla gezinen Cahide Hanım'ın jestleri, mimikleridir. Sanıldığının aksine bütün anneler güzel değildir. Gerçekte bazı anneler güzeldir. Çünkü kadınların hepsi doğuştan güzel değildir. Ne mutluluktur bir çocuğun annesinin ışıltılı güzelliğiyle gururlanması, annesini güzel bulması. Küçük kulaklara, komşulardan, akrabalardan, hatta yabancılardan çalınan ne hoş kadın, pek güzelmiş maşallah. Babası ağzının tadını biliyormuş. Çuval giyse yakışır, seslerinin tanısı. Hele aynı anne, görgüsü, sevgisi ve ilgisiyle bir iç güzelliğe de sahipse, artık o çocuğun bütün yaşamı boyunca efsaneleşerek ilk, belki tek kadın olacak, ya açıkça çok sevilecek, ya da gizlice hayran olunacaktır ona. Bu bir şans mı, şanssızlık mı? Kime göre? Freud'a mı? Merlin French'e mi? Yoksa Teoman'a göre mi? Teoman için Cahide Hanım büyük bir şans, özel bir armağandı. Ve hiç kuşkusuz hep böyle kalacaktı. Lise son sınıftayken kimsenin anlayamadığı bir nasıl bir aşk olduğunu kavrayamadığı, açıkçası kendisinin de bu kimseleri pek önemsemediği, belki de yalnızca bir tutkuyla peşine takılıp Anadolu'yu karış karış dolaşacak kuzeninin sınıf arkadaşı, genç bir kaymakam adayıyla apar topar evlenmişti Cahide Hanım. Bu acele evlilik ve göçebe yaşam biçimi nedeniyle annesine öfkeli olan Nergis, bir ihtimal bu yüzden ona Teoman kadar yakın olamamıştı. İri yarı yakışıklı, dürüst ve çalışkan olarak nitelendirilebilecek, bunlara eklenecek başkaca bir özelliği bulunmayan genç bir kaymakam adayına, güzel, kültürlü ve duyarlı bir genç kız yalnızca bir görüşte nasıl tutulur? Onda ne bulur? Onu nasıl tanır? Ona nasıl aşık olur? Ve neden ailesinin onu üniversitede okutma dileğini elinin tersiyle iter ve pat da danak evlenir? Yoksa kaçtığı başka bir şey, başka birisi? Kim bilir? Hiç anlatmaz ki. Hiç belli etmedi ki. Amayı o kitaplara içinde bir şeyler arar gibi delice gömülüşü, ıssız kasabalarda pencereden boşluğu seyredişleri ve N.G.'ye yazdığı uzun mektuplar. Bir edebiyat öğretmeni, bir edebiyatçı veya bir köşe yazarı olmak arzusu varken, hatta babasının düşlediği gibi bir kadın milletvekili olması olasılığı bile söz konusuyken, o şık, bakımlı, şefkatli bir eş ve sevecen bir anne olmuştu yalnızca. Yalnızca. Annelik ve karılık, insan yaşamı içinde doğum, hastalık, büyümek, yaşlanmak ve ölmek kadar doğal oluşumlardan kadının payına düşen ekstralardır. Bunlar bir yaşam içinde mutluluk, sevinç, şans ve şanssızlık kadar olasılık sınırları içindedir. Anne ve karı olmak için çok çalışmanız, çok iyi eğitilmiş olmanız ve başarı hırsıyla donanmanız gerekmez. Hemen bütün yetişkin dişiler birinin karısı ve birilerinin annesi olabilirler. Halbuki doğal oluşumun dışında seçilen hedefler, ulaşılmak için irade, mücadele, çalışkanlık, birikim ve enerji gerektirirler. Belki de Cahide Hanım'da bunlar zayıftı. Eğer böyleyse, hiç değilse zayıflığının kendi eksikliği olduğunu kabullenemeyen milyonlarca hemcinsi gibi suçlayacak birilerini, kurbanları arayarak veya kadercilik teraneleriyle vakit geçirmedi o. Ne kocasını, gençliğini uğruna feda ettiği, ne de çocuklarını, saçlarını yollarına süpürge ettiği arabesk nameleriyle bunalttı. Her adamın bir karar sonucu atıldığını, her kararın bilinçli veya bilinçsiz bir tercih sonucu verildiğini çok iyi biliyordu. Bu yüzden hiç yakınmadı, hiç paniğe kapılmadı ya da öyle göründü. Hiç kimseyi ihmal etmeden ama oğluna biraz ayrıcalık göstererek özenle görevlerini yerine getirdi, tercihlerinin sonucunu yaşadı. Edebiyat özlemini ve yazarlık hayallerini üç yöne akan bir nehirle besleyip iç sellerini yatıştırıyordu. Çok iyi bir okurdu. Planlı bir ev kadını olduğu için daima okumaya zaman ayırabilirdi. Hem yerli hem yabancı yazarları kitapların içine eklediği küçük not kağıtlarına yazdığı incecik notlarla titizce okurdu. Asla kitaba yazı yazmazdı. İkinci kurtuluşu NG'ye yazdığı mektuplar ve ondan aldığı yanıtlardı. Şimdi ünlü bir öykücü olan lisedeki en yakın arkadaşı Neyire Gömüç ile sürdürdüğü özel sevgi bağı, yıllarca pullu zarflarla İstanbul'la Anadolu kasabaları arasında dostluk taşıdı. Karpuz kollu, bebe yakalı elbiseleriyle Emirgan'da kol kola çektirdikleri bir resim, aile albümlerine girebilen aile dışı tek fotoğraftı. Dünyaya kafa tutan, tutkulu bakışlarında ışıklar yayılan, taze, inançlı, umutlu iki genç kız. Karınca belli Cahide ile Çekirge Neyire ya da CB ile NG. Üçüncü dayanağı en önemlisiydi Teoman. Bebekliğinden beri farklı, yaratıcı ve zeki bir çocuktu o. Kendi yapamadıklarını, başaramadıklarını mutlaka kotaracak, mutlaka başaracaktı oğlu. Teoman, Cahide Hanım'ın en canlı yaşama sevinciydi. Dışarıdan bakınca tüm annelere, ev kadınlarına ve karılara benzese de içeriden, özellikle Teoman'ın durduğu yerden bakınca farklıydı Cahide Hanım. Ve bu yüzden 50 yaşında intihar ettiğinde şaşkınlıktan dili tutulan bütün akraba ve tanıdıkların arasında bir tek Teoman sakindi. Bir tek o anlayışla, sabırla, dingince karşıladığı bu ölümü. Boş uyku ilacı tüpüne, iki satırlık veda notuna, bıraktığı fotoğrafa ve yatağın ayak ucuna özenle yan yana dizili bırakılmış terliklerine baktı. Onları aldı ve gitti. Annesi tercihini yapmıştı. Yaşamın yolu, ölmenin yolunu da kendimiz seçmeliyiz. O halde intihar edebilen, yaşamın yolunu seçebilen, tercihini yapabilen insanlar mıdır? Neden yaşam sofrasından karnı doymuş bir konuk gibi kalkıp gitmiyorsunuz? Açgözlülük edip sonuna dek yaşamakta direnmek utanmazlık mı yani? Neyin sonuna dek? Annesinin intiharından sonra önünde Montaigne'nin denemeleri, bir yanda Pavas, Zweig, Camus, Rilke, öbür yanda dinler tarihi, İncil, Kur'an, günceler, kitaplar ve defterleriyle annesinin evindeki kendi odasına kapandı Teoman. Günlerce, gecelerce, haftalarca. Okudu, yazdı, düşündü, taşındı ve ince ince ağladı. Dindar bir insanın ardından kutsal kitabı okumak, dualar edip mevlüt okutmak ya da bir dinsizin ardından onun en sevdiği şarabı içip sevdiği şarkıları dinlemenin iç huzuru, görevini yerine getirmenin rahatlığı ve vicdan dinginliğini veriyordu bütün bunlar ona. Oysa Tanrı'ya inanırdı annesi. Akrabaları arkasından mevlüt okutmuş, helva pişirmiş, fakir fukarayı eskilerini dağıtmış, Kur'an-ı Kerim hatmi için bir hoca tutmuşlar, olaya bir intihar gibi değil de doğal bir ölüm gibi yaklaşmış, hatta intiharını örtbas etmişlerdi. Ama Teoman annesinin en yakını olarak bu intiharı sorgulamak, araştırmak ve ipuçları bulmak telaşıyla yaklaşıyordu olaya. Belki de gizli bir mesaj arıyordu annesinden kendine ulaşacak. İçten içe onun intiharıyla gururlanıyor gibiydi. Yine farklı davranmıştı annesi. İntihar etmeyi planlayanlara matematikle uğraşmalarını, matematikle kurtulacaklarını öngören Bacon, yazamazsam tek yol intihardır diyen Jit, oysa çok dindar değil miydi o? Ve iyi bir eylem, güzel bir hareketten sonra kendini öldürebilirsin yorumunda bulunan Rousseau, annesinin intiharında Teoman'a ışık tutan üç düşünürdü. Bu üçüne takıldı kaldı kafası bir süre. Yazamamıştı annesi. Çok istemesine karşın yazamamıştı. İki çocuk yetiştirmiş ve yaşantısındaki en iyi eylem, en büyük başarı olarak bunu göstermişti. Özellikle Teoman tabii. Buna karşılık matematikle hiç ilgilenmemişti. Ve belki de intiharının bütün açıklaması da buydu. Oysa bu intiharın çok daha sofistike kökleri olması gerektiğine inanıyor, köşelerde saklı kalmış, bucaklara sıkışmış ne varsa tırım tırım arıyordu. Hem annesinin evinde hem kendi belleğinde. Camus'u okuduğu yıllarda buldu çıkarttı anılarından bir akşamüstü. Annesi bordo kadife bir koltuğa oturmuş, üzerinde yabancı yazan bir kitabı okuyordu. Yeni yeni okumayı öğrenen ama daha okula başlamamış Teoman, oyuncaklarından başını kaldırıp hecelemişti. Yabancı. Galiba annesinin kitaplara olan ilgisini kıskandığı için. Demek kıskanırdı. Bunun hiç ayrımında olmadığını ama annesi derin bir ilgiyle kitaplarına gömüldüğünde ilgisini çekebilmek için ne oyunlar yaptığını anımsadı birden. Turistleri mi okuyorsun anne? Gülmüştü Cahide Hanım. Yabancıyla turist arasındaki farkı anlatmıştı oğluna sabırla. Küçük Teoman'ın aklında yalnızca turistin gezgin, yabancının gezmeyen biri olduğu kalmıştı. Peki Camus gezmeyen birisi mi? Camus okunur, Camus değil. O iyi bir yazardı. Tuhaf bir intiharla ayrıldı dünyada. İntihar nedir anne? İntihar ölümünü seçebilmektir Teo. Ölüm, seçmek, intihar. Çocukların ilgilerini çekmeyen şeylerden anında sıyrılabilme şanslılığı ve ayrıcalığıyla yeniden oyuncaklarına ve kendi dünyasına dönmüştü Teoman.